Merhaba değerli dinleyenler. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ben Utku Zırı. Bu haftanın Yeşil Bülteni'ne bizi her nereden dinliyorsanız eğer oraya misafir edeceğiz. Yeşil Bülten'de biz hepinizin malumu artık çevre, ekoloji meselesiyle ilgili konuları konuşuyoruz. Ağırlıklı olarak da yerel çevre ekoloji mücadelelerine yer veriyoruz ve çevre ekoloji mücadelesinin farklı veçeleri olduğunu da bilerek zaman zaman bununla ilgili programlar da yapıyoruz. Onlardan birini dinleyeceksiniz şimdi. Özellikle bilim alanında diyelim ve sosyal bilimler alanında zaman zaman böyle programlar yapıyoruz. Sosyal bilimlerde ekoloji meselesinin nasıl yansımaları olduğunu, nasıl etkileri olduğunu ya da kavramları nasıl dönüştürdüğünü konuşuyoruz. Şimdi bugün de yine ona benzer bir yayınla karşınızda olacağız. Biraz daha sosyal bilimler alanında ekolojik yaklaşımlara değinmeye çalışacağız bugünkü programda. Konuğumu tanıtayım sizlere hemen. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doktor öğretim üyesi Ezgi Doğru bizimle. Merhaba, hoş geldin Ezgi.
Merhaba Utku.
Aslında bizim hareket ettiğimiz metin, Anadolu Üniversitesi bir açık öğretim bölümü de olan bir üniversite ve pek çok insanın aslında açık öğretim vesilesiyle muhatap olduğu bir üniversite ve orada kitapları oluyor, açık öğretim sırasında öğrencilerin kullandığı. Onlardan birinin bir chapter'ını yazması üzerine Ezgi Doğru'nun ben de kendisini bu programda konuk etmeyi teklif ettim. Sosyal bilimlerde ekoloji meselesi nasıl sirayet etti sosyal bilimlere ve nasıl kavramsal bir dönüşüme sebebiyet verdi? Aslında biraz bu programda önümüzdeki 20 dakikada bunları konuşmaya çalışacağız. Ezgi Doğru'da o chapter'lardan birini yazdı. Böyle derli toplu güzel bir bilgi var aslında ortada. Bir literatür taraması var aslında ortada. Başlık çevre sosyolojisinde yaklaşımlar değil mi? Çevre sosyolojisine yaklaşımlar.
Evet, çevre sosyolojisine yaklaşımlar.
Güzel. Şimdi bu başlıktan bir hareket edelim. Çevre sosyolojisi nedir? Yani ne anlıyoruz biz çevre sosyolojisi dediğimizde?
Aslında çevre sosyolojisi 70'lerin ortasında Amerika ve Kıta Avrupa'sında, Kuzey Amerika'da ve Kıta Avrupa'sında çıkmış olan bir disiplin diyebiliriz. Ama çıkışı esasen işte 70'lerdeki hem petrol krizi hem de artık böyle dünyanın sonuna mı geliyoruz, kıtlık mı geliyor tartışmalarına bir cevap olarak açığa çıkıyor. Tabii ki de o dönemdeki sosyal hareketlerden de çok etkileniyor. Bunu 70'lerin başında esasen işte Amerikalı bir ekip aydınlanma ve modernizm eleştirisi üzerinden, çünkü sosyoloji dediğimiz disiplin esasen hani toplumu anlamaya çalışıyor ve merkezine de insanı alan bir disiplin. Ve kurucuları da bu şekilde böyle insan merkezli bir yerden geliyor. Ama toplumsal gerçeklikler sosyal bilimlerin sınırlarını her zaman zorluyor. Metodunu her zaman zorluyor. Düşünce sistematiğini her zaman zorluyor. Böyle bir zorlanma sonucunda esasen ortaya çıkıyor. Ama çevre sosyolojisinin asıl işte bu ilk 70'lerdeki dalgasında şöyle bir durum söz konusu. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki bu bolluk, inanç, endüstrinin işte bütün insanlara yetebilecek sosyal refah harcamalarını oluşturabileceğine dair inancın sarsılması, 70'lerin başındaki kriz. Bize 70'lerin sonunda bizim gibi geç kapitalistleşen ülkelere bu zamanda geliyor. Burada bir aslında büyüme eleştirisi, sürdürülebilirlik eleştirisi, ekolojik işte doğaya yaklaşım eleştirisi ve ekolojik krizin görünürlüğü meselesi üzerinden bir literatür açığa çıkıyor. Ve işte insan merkezli anlayışa, yani insan merkezli anlayış dediğimizde şu gelmeli akla. Öncelikle işte etraftaki her şey insanın kullanımına açık ve insanın kullanımı için var. Ve insan aklı da bütün bunların üstünde olarak doğayı ehlileştirebildiği sürece başarılı olan bir akıl. Yani başarılı olan medeniyetler de doğayı ehlileştirebildikleri sürece başarılılar. Bu yüzden çok klasiktir. Hani postkolonyal çalışmalarda bunu çok eleştirirler. İşte geri kalmış ülkelerin özelliği nedir? Daha hani doğaya yakın sayarak anlatılırlar. Daha böyle ilkel, barbar, yani hani nasıl doğa ehlileştiriliyorsa bu toplumlar da ehlileştirilir gibi bir süreç var aslında kapitalizmin hani kolonyalleşme sürecinde de. Dolayısıyla bütün bu modernleşme ve aydınlanma düşüncelerine bir eleştiri olarak açığa çıkıyor. Yani doğanın hem işte kontrol altına alınması gerektiği hem de insan refahı için organize edilmesi gerektiğine dair düşüncenin sarsılmasıyla açığa çıkıyor. Çevre sosyolojisi dediğimiz şey. Ama 70'lerin ortasında açığa çıkan şey biraz daha ana akım diyebileceğimiz, daha kapitalizmi çok ciddi eleştirmeyen bir gelenek.
Bugün ana akımlaşıyor aslında galiba 70'lerde ortaya çıkan bu soru. Yani Limits to Growth mesela tartışmasıyla başlıyor galiba. Yani bizim, benim en azından bildiğim alana dair söyleyecek olursam, bu kalkınma ekonomi meselesine baktığımızda büyümenin sınırları var. İlk kez aslında bunu biz 70'lerde duyuyoruz. 70'ler o anlamda da kritik. Sosyal bilimlere sirayeti çevre meselesinin 70'lerle birlikte oluyor. Çünkü iklimi değiştirdiğini, dünyayı değiştirdiğini fark ediyor insanlık. Yani insan faaliyeti doğa üzerinde yıkıcı bir etki yapmaya, yaratmaya başlıyor. Biraz bunun fark edildiği, bunun fark edilmesiyle birlikte senin de o dinamik olarak tarif ettiğin toplum bilimlerine, insan bilimlerine bunun sirayetiyle giriyor. Ama hani bugün ana akımlaşıyor dememin sebebi aradan bir yarım yüzyıl geçmiş.
Yani hemen 80'lerde ana akımlaşıyor aslında. Öyle çünkü yeni ekolojik paradigma, benim bahsettiğim paradigma 70'lerin ortasında çıkan. Sonra bu ekolojik modernleşme teorisine dönüşüyor 80'lerde hemen. Ekolojik modernleşme teorisi de esasen şu: modernleşmenin vaadini çok sorgulamıyoruz. Hani modernleşme insanın ve insan uygarlıklarının ilerleyebilmesi için elzem olan bir şey. Ancak bunu yani direksiyonu ekolojiye doğru kırmamız gerekiyor. Yani insan ve doğa arasındaki ilişkiyi yeniden kurmamız gerekiyor. Ve işte bütün bu ekolojik modernleşme teorisi 80'ler boyunca Dünya Bankası'nın ideologları tarafından tekrardan gündeme getiriliyor. Bütün sürdürülebilirlik tartışmaları buradan ilerliyor. Bunun temel derdine hala doğa hem bir kaynak deposu hem bir atık havuzu, ancak bunun limitleri var. Bu limitleri göz önünde bulundurarak bir ekolojik rasyonalite kurulması gerekiyor. Yani esasen insanın doğayla kurduğu ilişkide bir değişiklik öngörülmüyor. Yani insanın hala merkezde ve sonsuz arzuları olan, işte her yani yatırım duyguları ve işte yatırımcı olma duyguları kesinlikle durdurulmayan, eksiltilmeyen, ama bunları ekolojiyi temel veri olarak kurabileceğimiz noktada düşünmek gerektiğini iddia ediyor.
Ben aslında yani şunu söylemeye çalışmıştım. Yani mesela 82 Anayasası ile çevre hakkı giriyor Türkiye'de de gündeme. Yani Türkiye'de o dönem gerçekten bir çevre hakkı talebi var mı? Yok. Junta'nın 80 darbesini yapan Junta'nın çevreyle bir derdi var mı dersek, bana kalırsa yok. Ama anayasaya, 82 Anayasası'na çevre hakkı diye bir madde giriyor mesela. İzleri 80'de başlayan ama bugün belki biraz daha sürdürülebilir kalkınma, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle birlikte çok daha geniş çapta kabul gören bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Sosyal bilimlere sirayeti 70'lerle başlayıp 80'lerde senin adını koyduğun gibi çok daha belirgin hale geliyor. Çok daha net hale geliyor. Peki yani bilim binlerce yıldır belli oranda birikerek, bazen devrimlerle ilerleyen bir süreç nihayetinde. Ama bugün bile dönüp baktığımızda sosyal bilimlerde hakim paradigma demek herhalde güç, değil mi? Şey, yani ekoloji meselesini bir hakim paradigma haline getirebilmek çok kolay bir mücadele olmadı en azından geçen 50 yılda.
Ekolojiyi herhalde nasıl tanımladığımızla ilgili bir şey bu. Eğer ekolojiyi bütün piyasa ilişkilerinin içerisinde kontrol edilmesi gereken ve işte insanlığın üstünden ya üstesinden gelemeyeceği bir krize doğru gittiğinin çok aşikar olduğu günümüzde ekolojiyi piyasa ilişkileri içerisinde eğer eritebilirseniz buna ana akım hakim paradigma diyebiliriz. Yani sonuçta bugün Birleşmiş Milletler'in ya da işte bir sürü büyük şirketin artık ekolojik hesaplar yaparak hareket ediyor olması esasen bir ekolojik paradigma mıdır sorusu önemli. Çünkü orada ekolojik paradigmayı nasıl tanımladığımızla ilgili bir sürece girmiş oluyoruz. Yani insan ve doğa arasındaki ilişkiyi köklü bir değişimden geçirmeyen, yani bunu tarihselleştirmeyen, bunu somutlaştırmayan bir paradigma, yani buna sadece bir semptomatik okumayla basit çözümler, yani basit teknolojik çözümlerle, basit hesaplama çözümleriyle yaklaşan doğaya paradigma, içine ekolojik tonlarını alsa bile esasen hakim paradigmadır diye düşünüyorum.
Evet, hakim paradigmanın yeşile boyanmış bir hali diyelim. Evet. Bu çok tartışılıyor, işte greenwashing de deniyor bugünlerde. Peki bu, yani paradigma kaymadı ama belli ölçülerde sosyal bilim alanına sirayet etti. Biz bu ilişkiyi nasıl karşımızda gördük? Yani sosyal bilim alanına nasıl sirayet etti bu ekolojik müdahale diyelim en azından? Neler çıktı karşımıza? Yani kavramları mı dönüştürdü, bilim yöntemini mi dönüştürdü? Nasıl bir tablo var karşımızda?
Yani esasen daha eleştirel çalışmalara referansla gidelim. Çünkü bundan öncesinde daha ana akım çalışmalara referans verdik. Eleştirel çalışmalarda bence bütün Marksizmin taşlarını yerinden oynatan bir müdahale olmuş oldu bu. Çünkü Marksizm, yani her ne kadar işte Marx bir sürü bağlamda eleştirilse de bir ekoloji körüydü ve işte insan öznesine çok kıymet verdi. Hatta teknolojistti, teknolojiye inanılmaz muazzam bir heyecan duyardı falan, ki öyledir de hakikaten. Ama şöyle bir şey oldu. Yani bilim insanları bilimi yaparken merkezi, yani merkez kaydı. Çünkü merkez insan üzerinden giden bir merkezdi ve artık merkezin yerine başka bir şey, yani insanın yerine başka bir şeyin gelme gerekliliği açığa çıktı. Çünkü insanla doğa arasında kurulan ilişki çok yapısal bir şekilde dönüştü. O bağlamda işte Marx'ın çalışmalarına giden, yani çok hepimizin, Türkiye'de de işte bütün neredeyse eserleri çevrilmiş, defalarca basılmış olan işte Jeremy Foster gibi, Kovel gibi insanlar çıktılar, Marksistler. Ve Marx'ın metinlerindeki işte bu metabolik yarık, insanla doğa arasındaki yarık ne zaman oluşmaya başladı? Tarihselleştirmeye başladılar. Ve dolayısıyla hani Marx'ın değer yaratan tek varlığın emek olduğu, yani hoş kapitalde Marx bir dipnotta, sadece değeri yaratan emektir demez. Yani değeri aynı zamanda doğada yaratır der ama onu bir kenara koyar soyutlama düzeyinde. Bu insanların hepsi dipnotları ve alt metinleri okumaya başladılar. Çünkü kapitalizmin doğayla kurduğu ilişkinin esasen bugün bizim devam ettirilemez olan ekolojik krizde çok büyük payı olduğunu açığa çıkartmaya çalıştılar. Bu bağlamda artık sosyal bilimlerde meseleye yaklaşma, soyutlama yapma bağlamında insanın merkeziliğinin sorgulandığı bir sürece girilmesi bu işte ekolojik müdahalenin en görünen taraflarından bir tanesi.
Sadece insanı merkeze alma noktasında bir sorgulama değil ama bu galiba. O kritik bir eşik ama değil mi? Yani sosyal bilimler için, toplumsal bilimler diyelim çok kabaca söyleyecek olursak bile, toplumsal bilimler ister istemez insanın eylediği bir hadise de olduğu için insanı merkezine taşıyor ama o merkezi bir taraftan doğayla insan ilişkisini o merkezi konuma kaydırmaktı galiba burada yapılan temel meselelerden, temel konulardan biri de bu oldu. Yani insanın doğayla ilişkisini verili kabul etmemek aslında. Onu da sorgulamanın bir aşaması haline getirmek. Peki bu ne çıkardı bizim karşımıza? Yani şeyi sormaya çalışıyorum aslında temelde. Yani bilimsel yöntemimi değiştirdi, bakışımı değiştirdi, bütün kavramlarımı bir anda allak bullak etti. Yoksa bir başka sürekliliği de işaret ediyor mu bize? Yani bilimsel süreklilik içerisinde neye tekabül etti bu fark, bu fark etme anı diyelim, bu farkındalık anı?
Evet, bence çok kıymetli bir soru. Şöyle bakılabilir. Sürekli olan şey nedir diye sorduğumuzda, yani bilimin baktığı süreklilik olarak da bunu düşünebiliriz. Süreklilik içinde olan şey aslında yaşadığımız dünyanın krizlerinin devam ediyor olması. Hani yine eleştirel literatürden gitmek istiyorum. Hani belki 70'lere kadar bizim kriz olarak ve çözümsüz kriz olarak gördüğümüz şey emek ve sermaye arasındaki uzlaşmazlıktı. 70'lerden sonra çok belirgin olarak artık doğayla sermaye arasındaki uzlaşmazlık açığa çıkmaya başladı. Zaten bu kapitalizmin çözülmeyecek krizlerindeki, yani işte önemli bir Marksist düşünür var, O'Connor diye, James O'Connor. Hani bu ikinci temel çelişkidir diyor. Yani bir çözümsüz çelişki olarak karşımıza çıkması sosyal bilimlerde sermaye ve doğa arasındaki ilişkinin bir sürü tartışmayı beraberinde getirmek zorunda kaldı. Örneğin işte doğayı ve ekolojiyi bütün bu birikim mekanizmalarında nasıl okumak gerekiyor? Ya da eğer alternatif şeyler tahayyül edilecekse ve düşünülecekse, yani bu krizlerden çıkabilmek için bunu merkeze doğayı alarak nasıl dönüştürebiliriz? Hani bu bizim çok aşina olmadığımız tartışmalar. Yani hani şu anda aşina olduğumuz ama işte belki hala aşina olmadığımız diyeceğim. Çünkü biz hala günün sonunda akademik tedrisatta daha soyut çelişkiler üzerinden ilerliyoruz. Doğa çok somut bir şey ve bütün o somutluğuyla birlikte bilim yapmaya, yani soyutlamaya kendini taşımak zorunda kaldı. Bizler de onu görmek zorunda kaldık. Bunu görebilmek için yeni kavramlar geliştirmek zorunda kaldık. Yani yeni, yani metabolik yarık çok eski bir kavram olabilir. Hani işte 1840'larda, 50'lerde kullanıyor Marx bunu. Ama biz bunun bugüne nasıl sirayet ettiğini görebiliyoruz. Yani işte bu koronavirüsünü bile bir çeşit metabolik yarık üzerinden okumak mümkün. Metabolik yarık ne demek? İnsanla doğa arasındaki eşit ilişkinin doğanın aleyhine nasıl bozuldu? Yani emek rejiminin insanın doğayı dönüştürmesi üzerinden kurulduğu düşünülecek olursa en soyut bağlamda, bunun son kertede ne anlam ifade ettiği. Çünkü sermaye birikimi sürekli genişleyerek kendini yeniden üretmek zorunda. Ve doğa da kendi sınırlarını gösteriyor. Kendisini sermaye birikimi yeniden üretirken emeği en temel araç olarak kullanıyor, değil mi? Yani emek aslında bütün bu süreci dönüştüren şey. Dolayısıyla siz emek ve emeğin ham maddesi, bu tırnak içinde söylüyorum, emek ve doğa arasında, ham madde olarak doğa arasındaki ilişkiyi çok yapısı olarak dönüştürmek zorundasınız. Yani düşünce bağlamında, soyutlama bağlamında.
Doğa aslında bizi maddeci analize çağırıyor biraz.
Mecburen.
Çünkü bir maddeden müteşekkil bir şey nihayetinde, hı hı, doğa dediğimiz şeyde. Belli madde döngüleri olan içinde, su döngüsü olan, belli kimyasal döngüleri olan bir döngüsel varoluştan bahsediyoruz aslında doğa dediğimizde. Entropi biraz burada işte fiziği çağırıyor bu alana doğru ve biraz daha bilinmezliği arttırıyor, ama hani entropiyi tartışma dışı bıraktığımızda bir doğal döngüler var ve bu doğal döngülerin insan toplumuyla olan ilişkisini konu etmek zorunda kalıyoruz biz. Yani maddeciliğe çağırıyor dememin temelinde bu yatıyor aslında. Metabolik yarık da burada önemli bir kavram olarak çıktı karşımıza. Özellikle John Bellamy Foster, sonrasında Paul Burkett falan bunlar söylüyor. Ama metabolik yarığı mesela en tanımladığı biçimi, hata yapmadan söylemeye çalışacağım. Metanın kullanım değeri olduğu ellerden kullanım değeri olduğu elle geçişte bir yarık yokken, kullanım değeri olduğu bir elden değişim değeri olduğu bir ele geçtiğinde bir doğayla insan arasında bir metabolik yarılma ortaya çıkar diyor mesela Marx. Onun üzerinden geliştiriyor aslında Foster'da bu bahsettiğimiz teoriyi. O tekrar gün yüzüne çıkarıyor diyelim. Ama bu maddeciliğe çağrı bir taraftan senin de hep söylediğin bir şey var ya, eleştirel düşünce üzerinden gidelim. Eleştirel düşünceyi bir anda sosyal bilimlerde de bilim alanında da şeye çağırıyor, analizin içine çağırıyor ister istemez. Yani eleştirel olmak durumunda kalıyoruz çünkü mevcut insan yaşayışı, mevcut insan üretim ve tüketim ilişkileri bir sorun çıkardı ortaya. Bugün bu sorunu biz artık ekolojik kriz diyoruz adına, iklim krizinde görüyoruz. Bunun analize katılmadığı bir analiz her türlü eksik oluyor. Bununla birlikte yeni kavramlar ve yeni yaklaşımlar çıkmaya başlıyor. Biz aslında başta konuştuğumuz konu, bu ne kadar ana akımlaştı veya ana akımlaşamadı üzerinden tartışacak olursak, bugün mesela sen de aslında bir öğretim üyesisin ve sosyal bilimler eğitiminin bir parçasısın, içindesin. Yani biz gerçekten bugün sosyal bilimler eğitiminde bunu temele, yani analizin temel noktası olarak hala inşa edebilmiş durumda mıyız ekoloji meselesini?
Kesinlikle değiliz tabii ki.
Burada bir hala mücadele var. Bu bir mücadele alanı. Yani ekolojiyi, çevreyi, iklimi analizin öznesi olmaya doğru çağırmak hala bir mücadeleyi gerektiriyor.
Kesinlikle haklısın. Çünkü esasen hani okullardaki derslere baktığımızda, tam önce sosyoloji bölümünün derslerine baktığımızda genelde klasik sosyolojinin sorunsallaştırdığı şeylerin devamlılığını görüyoruz. Bunlara mesela ne bileyim işte vatandaşlık meselesine ekolojinin bir bölüm olarak girdiğini ya da işte göç meselesinde ekolojinin bir bölüm olarak girdiğini görüyoruz. Hani bu ya da aile meselesinde bir bölüm olarak girdiğini görüyoruz. Yani işte 10 haftalık 12 haftalık ders programında bir sadece o da hoca isterse bir şey olarak giriyor. Dolayısıyla hakiki anlamda bir bilimsel metodun ekolojiyi merkeze alarak kurulduğu bir eğitimden bahsedemeyiz. Yani bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da aşağı yukarı böyle. O yüzden zaten hani çevre sosyolojisi diye ayrı bir kompartmentalizasyon var. Yani işte ekoloji çalışmak diye bir laf var mesela. Hani bunların sebebi ekolojinin başka bir paradigma olarak diğer paradigmalara bakıyor olması. Yoksa ekoloji orada gerçekten operasyonel, ekolojik bakış gerçekten operasyonel bir hale getirilmedi. Ama ben şuna inanıyorum, yani bir bilim insanı olarak inanıyorum. Somut sorunlar ve krizler çok devrimciler. Yani bütün bakışı değiştirebilecek kadar. Ve bugün dünyada geldiğimiz yerde artık bazı ekolojik krizleri görmemek için kör olmak gerekiyor. Yani görmemeniz mümkün değil. Hani çünkü bu artık böyle yukarıda bir bulut falan değil. Yani bu bayağı günlük hayatınızda olan bir şey. Köşeyi döndüğünüzde işte kullandığınız malzemelerde vesaire. Çok somut bir şekilde hayatın kendisine giriyor ve krizleri de çok somut. Yani insan hayatını tehdit edecek somutlukta. Dolayısıyla bakışın kendisinin hani dönüşmesinin yegane yollarından bir tanesini zaten bu alandaki krizler veriyor. Burada mesele şu, bu krizleri devam eden sistemin içerisindeki basit pansumanlar olarak mı göreceğiz? Bazı sosyolojik paradigmaların yaptığı gibi. Yoksa baştan birçok şeyi yeniden soyutlamak zorunda olup merkeze alacak şekilde mi göreceğiz? Bunu aslında işte hem çevre mücadeleleri çok somut olarak, hem bizim günlük hayatlarımız, hem de bilimsel paradigmalar bir arada yapacak. Yani bu farklı düzeyler hep bir arada çalışarak, ben yani dünyanın ya da bilimin geleceğinin temel tartışma noktalarından bir tanesinin artık bu noktayı her bakışın içerisindeki bir soyutlama olarak koyabileceği noktaya geldiğini düşünüyorum.
Evet, aslında belki eğitim dediğimiz o alanın da tekrar şekillenmesini gerektiriyor bu. Ya da bütün ders kitaplarının da tekrar ve baştan gözden geçirilerek yazılmasını gerektiriyor. Ki bir tarafı da unutmadan, son dakikamız belki bu programda, belli ki bu alanda da çok konuşacak şey var ama şu alanı unutmadan da söylemek lazım. Mevcut ekolojik ve çevresel etkilerin sirayet ettiği bakışları da gözden geçirmek ve onlara karşı da sürekli eleştirel yaklaşmak gerekiyor. Yoksa onları da alıp bir mite, bir statikoya dönüştürdüğümüz zaman bilim alanı içerisinde yine bilimsel düşüncenin aslı olan eleştirel düşünceyi yaşatamamış oluyoruz ki bu da her gün ve yeniden verilmesi gereken bir mücadele aslında. Bütün bilimcilerin belki de bu alanda sürdürmesi gereken bir mücadele. Süremizi doldurduk. Çok teşekkür ediyorum Ezgi.
Ben teşekkür ederim Utku.
Yayını böylece kapatalım. Bir aslında bu alana dair çok kaba kavramları da konuştuğumuz, belli perspektifleri de konuştuğumuz ve sosyal bilimlerde ekoloji yaklaşımının bize ne anlattığına dair bir birlikte akıl yürütme halinde sürdürdüğümüz bir yayın, bir kayıt oldu bu da. 94.9 Açık Radyo'da Yeşil Bülten'i dinlediniz değerli dinleyenler. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Ceyda Unur ve İbrahim Unur'a teşekkür ederiz.
Ben Mehmet Kütükçüoğlu.
Yeşil Bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zırı. Bu program bir Avrupa Birliği projesi olan ENV.NET projesi tarafından desteklenmiştir.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.